Ayrım 19. Görmek. José Saramago. Sayfa 173. Hiç beklemeden geçeceğimiz konusunda bize garanti verdiler. İşte size parlak sonuç. Hükümet anahtarları cebine atıp tatile çıktı. Bizi kurda kuşa emanet etti. Bu yüzden de tam dışarı çıkacağımız sırada kapılar utanmadan yüzümüze kapıyor. Sinir krizi geçirenler vardı. Çocuklar ağlıyordu. Yaşlıların yorgunluktan beti benzi atmıştı. Sigaraları biten erkekler öfke içindeydi. Kadınlar bu aile kaosuna biraz düzen verebilmek için umutsuzca çabalıyordu. İçi insan dolu bir araba kente geri dönmeye karar verip manevra yapmaya çalıştı ama üzerlerine yağmur gibi yağan hakaretler ve küfürler yüzünden bundan vazgeçmek zorunda kaldı. Tabansız herifler, uyuz keçiler, beyaz oycular, bok herifler, içimize sızmış hainler, onun bunun çocukları. Sizin neden aramıza karıştığınızı anlıyoruz işte. Dürüst insanların moralini bozmak için buradasınız. Tüymenize izin vereceğimizi sanıyorsunuz galiba. O düşünceyi aklınızdan çıkarın. Başkalarının acısına saygı göstermeyi öğretmek için gerekirse lastiklerinizi delik deşik ederiz. Başbakanın çalışma odasında telefon çaldı. Arayan Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ya da Devlet Başkanı olabilirdi. Devlet Başkanıydı. Ne oluyor? Kent çıkışlarındaki tıkanmalar konusunda neden zamanda bilgi vermediniz bana? Sayın Başkan, hükümet duruma tam olarak egemen. Sorun yakında çözülecek. Evet ama bana haber verilmeliydi. Bu saygıyı bana göstermeniz gerekiyor. Durumu ben değerlendirdim ve bu kararın sorumluluğunu kişisel olarak üzerime alıyorum. Sizin uykunuzu bölmek için hiçbir neden yoktu. Her halükarda niyetim sizi 20 dakika ya da yarım saat içinde aramaktı. Tekrar ediyorum Sayın Başkan, tüm sorumluluğu ben üstleniyorum. Tamam. Bu niyetiniz için size teşekkür ediyorum. Neyse ki karımın gün ışır ışımaz uyanmak gibi sağlıklı bir alışkanlığı var. Yoksa memleket alevler içindeyken devlet başkanı horul horul uyuyor olacaktı. Memleket alevler içinde değil Sayın Başkan. Gerekli önlemler alındı bile. Araba kuyruklarını bombalama buyruğu vereceğinizi söylemeyin bana sakın. Daha önce de fark etme fırsatını bulmuş olduğunuz gibi bu benim tarzım değil Sayın Başkan. Laf olsun diye söylemiştim. Böyle bir çılgınlık yapacağınızı asla düşünmedim. Radyo biraz sonra saat 6'da İçişleri Bakanı'nın bir demecini yayınlayacak. Her şey yolunda. Hiç merak etmeyin Sayın Başkan. İlk bildiri yayınlandı. Ardından başkaları da gelecek. Her şey planlandı Sayın Başkan. Bunun bir ilk önlem olduğunu kabul ediyorum. Başarının başlangıcı o Sayın Başkan. Eminim tüm o insanların evlerine sessiz sedasız düzen içinde dönmesini sağlayacak şekilde davranacağından eminim. Kesinlikle eminim. Ya bunu başaramazsanız? Başaramazsak hükümet istifa edecek. Bana şu eski oyunu oynamayın. Benden daha iyi biliyorsunuz ki ülkenin içinde bulunduğu şu durumda istesem bile istifanızı kabul edemem. Doğru ama size bunu söylemek zorundaydım. Tamam artık uyandığıma göre beni olup bitenlerden haberdar edin. Radyolar yinileyip duruyordu. Yayınımızı İçişleri Bakanı'nın saat 6'da halka sesleneceğini bildirmek için yeniden kesiyoruz. Yineliyoruz. Saat 6'da İçişleri Bakanı halka seslenecek. Yineliyoruz. Halka saat 6'da İçişleri Bakanı seslenecek. Yineliyoruz. Seslenecek İçişleri Bakanı saat 6'da halka. Formülün anlamsızlığını fark eden başbakan kafasının içinden bir şeyler geçirdi. Kendi kendine İçişleri Bakanı nasıl bir demeç vereceğini soracak birkaç saniye gülümsedi. Belki ilginç bir sonuca varacaktı ama ulusal marşın trombon ve davullarla karışan, titreşen klarnet sesi ve güçlü top sesleriyle başlayan ilk nameleriyle birlikte gönderdi uykusundan uyanmış gibi tembel tembel salınan bayrağın bildik görüntüsü yeniden ekrana geldi. Ekranda beliren sunucunun kravatı bir bişon gibi kıvrık duruyordu. Suratı da biraz önce kolay kolay unutup bağışlayamayacağı bir azar işitmiş gibi allak bullaktı. Siyasal ve toplumsal durumun ciddiyeti dolayısıyla dedi ve ülke halkının özgürce ve çok haber almasının kutsallığını göz önünde bulundurarak bugün yayınımıza erken başlıyoruz. Birçok izleyicimiz gibi biz de İçişleri Bakanı'nın saat 6'da büyük olasılıkla birçok insanın kenti terk etmek için harekete geçmiş olması konusunda radyoda bir konuşma yapacağı haberini aldık. Televizyonun açık ve kısıtlı bir ayrımcılığın nesnesi olduğunu sanmıyoruz. Bunu daha çok ve yalnızca halkın bugünkü hükümetini oluşturan çok deneyimli siyasilerin açıklanması olanaksız bir düşüncesizlikle televizyonun varlığını unutmalarından kaynaklandığını düşünüyoruz. En azından görünüşte öyle olduğunu kabul ediyoruz. Belki de bu davranışa söz konusu demecin sabahın oldukça erken bir saatinde verilecek olmasının neden olduğu ileri sürülecektir. Ama bu kurumun çalışanları kuruluşundan bu yana geçen uzun çalışma dönemi boyunca ikinci sınıf haberci durumuna düşürülmeyecek kadar, böyle bir utançla karşı karşıya bırakılamayacak kadar kişisel özveri sahibi olduklarını, halkı ilgilendiren meselelere karşı bağımlılıklarını ve sarsılmaz vatanseverliklerini birçok kez kanıtlamıştır. Şu andan başlayıp demeci verileceğin ilan edildi saate kadar geçecek süre içinde halka hizmet eden radyocu meslektaşlarımıza daha önce verilmiş olan görev geri alınmaksızın bu hatanın düzeltileceği, böylelikle bu kuruma hak ettiği yerin yani ülkenin ilk iletişim aracına yaraşır önemi ve sorumlulukların teslim edileceği umudunu hala taşıyoruz. Her an alabileceğimiz, umut ettiğimiz bu uzlaşma haberini beklerken, doğrulattığımız bir bilgiye göre anlamlı tarihsel bir ad verilerek ksenofon planı denen dönüş hareketini başlatan ve kent çıkışlarında tıkanıp kalan uçsuz bucaksız araba kuyruklarının ilk görüntülerini izleyicilerimize sunmak amacıyla televizyona ait bir helikopterin havalanmak üzere olduğunu bildiririz. Neyse ki kervanları gece boyunca döven yağmur, bir saati aşan bir süreden beri kesilmiş durumda. Yakında ufuktan güneş doğacak ve kara bulutları dağıtacak. Güneşin çıkmasıyla birlikte anlayamadığımız bir nedenle konmuş olan ve yürekli yurttaşlarımızın özgürlüğe ulaşmasını hala engelleyen barikatların kaldırılacağını umut ediyoruz. Vatanın iyiliği için böyle olmasına duacıyız. Sonraki görüntüler havadaki helikopteri gösterdi. Ardından helikopterin havalandığı alan ile çevredeki damlar ve yollar yukarıdan görüntülendi. Hükümet başkanı sağ elini telefonun üzerine koydu. Daha bir dakika geçmemişti ki, "Sayın Başbakanım," diye söze başladı İçişleri Bakanı. "Biliyorum bir hata yaptık." "Yaptık dediniz." "Evet, biz yaptık," dedim. "Çünkü ikimizden biri yanılmışsa bu karşısındakinin o hatayı düzeltmediğini gösterir. Dolayısıyla hata ortaktır. Ben sizin yetkinize ve sorumluluklarınıza sahip değilim Sayın Başbakanım." "Öyle ama ben size güvendim." "Ne yapmamı istiyorsunuz peki?" "Televizyona çıkıp konuşacaksınız. Radyoda demeci eş zamanlı olarak verecek. İş çözümlenecek." "Peki televizyondaki o beylerin hükümete reva gördüğü terbiyesizliği ve konuşma tarzına tepki göstermeyecek miyiz?" "Tepkiyi zamanı gelince veririz. Şimdi değil. O beylerle daha sonra ilgileneceğim." "Çok güzel. Vereceğiniz demeç yanınızda mı?" "Evet. Size okumamı ister misiniz?" "Gerek yok. Ben kendimi canlı yayında yapacağım konuşmaya hazırlıyorum. Şimdi gitmem gerekiyor. Saati neredeyse geldi." "Oraya gideceğinizi biliyorlar mı?" diye sordu başbakan şaşkınlıkla. "Sekreterimi onlarla görüşmesi için görevlendirdim. Benden habersiz. Siz de biliyorsunuz ki başka seçeneğimiz yok." "Benim onayım olmadan," diye yineledi başbakan. "Bana olan güveninizle hareket ettiğimi size bir kez daha bildireyim. Bunlar sizin kendi sözleriniz. Ayrıca birimiz yanılmış, öteki de onu düzeltmişse başarı her ikimize ait olacaktır. Saat 8'de bütün bunlar yoluna konulmuş olmazsa derhal vereceğiniz istifayı kabul edeceğim." "Anlıyorum Sayın Başbakanım." Helikopter bir araba kuyruğunun üzerinde alçaktan uçuyor, yoldaki insanlar elleriyle işaretler yapıyordu. "Televizyonun helikopteri," diyorlardı birbirlerine herhalde. "Evet, televizyondan geliyor ve üzerimizde böyle tur atması çıkmazın aşılık geçişlerin serbest bırakılmak üzere olduğu anlamına geliyor." "Televizyon geldiyse işler yolunda demektir." "Hiç de öyle olmadı. Saat tam 6'da ufukta hafif bir pembelik belirmişti ki bakanın sesi arabalardaki radyolardan duyulmaya başladı." "Sevgili yurttaşlarım, sevgili yurttaşlarım, ülkemiz son haftalarda kuşkusuz ulusumuzun kuruluşundan bu yana halkımızın tanık olduğu en büyük krizi yaşadı. Ulusal birliğimizi şiddetle korumaya bugün olduğu kadar hiç gerek duymamıştık. Ülke nüfusuna oranla azınlıkta kalan, kötü yönlendirilmiş, saygı duymaları gereken mevcut demokratik kurumların düzgün işlemesiyle ilgisi olmayan düşüncelerden etkilenen bazı kimseler, bir süreden beri bu birlik ve beraberliğin amansız düşmanıymış gibi davranmaktalar. İşte bu yüzden sonuçları belirsiz bir sivil saldırı bugün, öteden beri barış içinde yaşayan vatanımızın üzerinde kol gezmektedir. Her zaman en soylu vatanseverler olarak kabul ettiği, çok elverişsiz koşullarda attıkları oylarla olsun, günlük yaşamlarındaki örnek davranışlarıyla olsun, yasallığın en özgün ve en dürüst savunucuları olduklarını gösteren, böylelikle atalarından devraldıkları lejyonerliğin en iyi yanlarını koruduklarını kanıtlayan, geleneklerine saygılı davranarak bunu halk hizmetine sunan ve çağdaş Sodom ve Gomorra'ya dönüşen başkente bütünüyle sırtını dönen, böylece her türlü övgüye layık bir mücadele anlayışının kanıtlarını sergileyen ve hükümetçe de böyle tanınan insanların kenti terk etme girişimiyle belli ettikleri özgürlük özlemini anlayan ilk kurum hükümet oldu. Bununla birlikte durumu değerlendiren hükümet, ulusun genel çıkarı göz önünde bulundurulduğunda saatlerdir sıkıntı içinde vatanın yazgısından sorumlu kişilerin aydınlatıcı açıklamasını bekleyen erkek ve kadın binlerce kişiyi düşünmeye çağırmaktadır. Tekrar ediyorum, durumu değerlendiren hükümet, içinde bulunduğumuz koşullarda yapılacak en uygun militan hareketin, bu binlerce insanın derhal başkente geri dönüp yaşamlarını bıraktıkları yerden sürdürmeye başlaması, baba ocağına, o yasallık kalesine, direnişin genel karargahına, atalarının yukarıdan en saf anılarıyla torunlarının yapıtlarını gözlediği o burçlara yeniden kavuşması olduğunu düşünmektedir. Bir kez daha tekrarlıyorum, hükümet içten ve tarafsız, büyük bir açık yüreklilikle kendilerine sunulan bu düşünceleri, bu resmi bildiriyi arabaların radyolarından dinlemekte olan insanlarımızın tartıp değerlendirmeleri gerektiğini düşünmektedir. Durumun maddi yanlarının hesaba katılmayıp, yalnızca manevi değerlerin ağır basması gereken bu koşullarda bile terk edilen evlere saldırılıp yağmalanmasının planlandığını, önüme gelen son nota göre ise bu eylemin şimdiden başladığı haberinin bize ulaşmış olduğunu hükümet olarak size açıklıyoruz. Aldığımız bilgiye göre 17 ev tahrip edilip yağmalanmıştı sevgili vatandaşlarım. Düşmanlarınızın zaman yitirmediğini görüyorsunuz. Evlerinizden ayrıldığınızdan bu yana çok zaman geçmediği halde haydutlar yuvalarınızın kapılarını kırıyor, barbarlar ve yabaniler malınızı mülkünüzü yağmalıyorlar. Bu yüzden daha büyük bir felaketi önlemek size düşüyor. Vicdanınızı dinleyin, hükümetin sizin yanınızda olduğunu bilin. Halkın hükümetinin yanında mı, karşısında mı olduğunuza karar vermek artık size kalıyor. İçişleri Bakanı ekrandan kaybolmadan önce kameraya şöyle bir bakma fırsatını buldu. Yüzünde güven ifadesi vardı ama bu ifade aynı zamanda bir meydan okuma duygusunu da belirgin biçimde yansıtır gibiydi. Ama bu kaçak bakışı doğru yorumlayabilmek için tanrıların gizline ermiş olmak gerekirdi. Ama Başbakan bu konuda yanılmadı. İçişleri Bakanı o bakışı sanki onun suratına tokat gibi çarpmıştı. Boyuna taktikten ve stratejiden söz edip durursunuz ama siz bundan daha iyisini yapamazsınız demek istemişti ona. Kesinlikle doğruydu. Bunu kabul etmesi gerekiyordu. Yine de bütün bu laf salatasının ne sonuç vereceğini görmek gerekiyordu. Ekrana yeniden helikopterin, kentin, uzayıp giden araba kuyruklarının görüntüsü geldi. Haberci zaman doldurmaya çalışıyordu. Arabaların içinde toplanmış aile meclislerini düşünüyor. Bakanın becerisine hayranlık duyuyor. Evlere saldıranlara verip geriştiriyor. Yasaların onları en ağır şekilde cezalandırmasını diliyordu. Öte yandan içini bir kaygının sardığı da açıktı. Hükümetin çöle karşı nutuk hattı apaçık ortadaydı. Son anda bir mucize bekleyen gazeteci, ağzından böyle bir şey kaçırmamış olsa da sesli ve görüntülü medyaya çözümlemekte ustalaşmış ortalama her televizyon izleyicisi, o zavallı gazetecinin sıkıntı içinde olduğunu fark ederdi. Çok arzu edilen mucize işte tam o anda gerçekleşti. Helikopter kuyruklardan birinin sonuna doğru uçtuğu sırada en sondaki araba geri dönmek için manevra yapmaya başladı. Önündeki de hemen onu izledi. Sonra bir başkası, ardından biri daha ve beşinci araba. Haberci heyecandan bağırdı. Sevgili izleyiciler, şu anda gerçekten tarihi bir olaya canlı olarak tanık oluyoruz. Örnek bir disiplinle hükümetin çağrısına uyan, başkent yıllıklarına altın harflerle geçecek bir yurttaşlık bilinci sergileyen yurttaşlar evlerine dönmeye başladılar. Böylelikle yurttaşlarımız Sayın İçişleri Bakanı'nın bilgece söylediği gibi vatanımızı sonuçları belli olmayan bir depremle sallayabilecek olaya olabilecek en iyi şekilde son verdiler. Resmen destan anlatısına dönüşen haber birkaç dakika daha o hava içinde sürdü. Yenik düşen on binlerin geri dönüşünün yerini zafer içinde dört nala at süren Valkyriler aldı. Böylelikle Xenophon'un yerini Wagner almış oldu. Arabaların egzoz borularından kustu pis kokulu gazlar, gökyüzündeki Olimpos ve Valhalla tanrılarına adanan kokulu adaklara dönüştü. Yazılı basın ve radyo habercileri sokak başlarını sürüler halinde tutmuş, her biri geçen arabaları bir an için durdurup içindekilerle hemen oracıkta canlı röportaj yapmaya, hangi duygularla böyle alelacele eve döndüklerini öğrenmeye çalışıyordu. Söz konusu duygular beklendiği gibi çok çeşitliydi. Yoksun bırakılma, cesareti kırılma, öfke, öç alma, kenti bu kez terk edemedik ama gelecek defa bunu başaracağız. Öğretici vatandaşlık bilgileri, partiye aşırı bağlılık söylemleri, yaşasın sağ parti, yaşasın merkez parti, kötü kokular, göz kırpmadan geçirmiş bir gece sonundaki sinirli halleri. Kaldırın şu makineyi, fotoğraf çekilmesini istemiyoruz. Hükümetin ileri sürdüğü gerekçelere yandaş ya da zıt düşünceler, geleceğe duyulan kaygı, misillemeye uğrama korkusu, otoritelerin rezalet yaratacak vurdum duymazlıkları ard arda sıralanıyordu. Ortada otorite falan yok ki, diye anımsatıyordu röportajcı. Evet, zurnanın zırt dediği yer de zaten orası. Otorite falan yok ortalıkta. Ne var ki arabadakiler özellikle beyaz oyuncuların başkaldırısı kesin kes bastırıldıktan sonra geri dönüp almak üzere evde bıraktıkları eşyalar konusunda müthiş kaygılıydılar. Şimdiye kadar yağmalanmış yalnızca 17 ev var ama evde kalan son halının, son vazonun başına ne geldiğini Tanrı bilir. Helikopter şimdi daha önce sıranın sonunda yer alan ama artık sıra başı olan arabaların ve yük çekicilerin oluşturduğu kuyrukların kentin merkezine yaklaştıklarında nasıl sağa sola ayrılıp bölündüğünü, bir noktadan sonra oradaki arabalarla sonradan gelen arabaların nasıl birbirine karıştığını gösteriyordu. Başbakan devlet başkanına telefon etti. Aralarında yalnızca karşılıklı kutlamaların ağır bastığı kısa bir konuşma geçti. "Bu adamların damarlarında ödeklerin kanı dolaşıyor," dedi devlet başkanı horlayan bir ses tonuyla. "O arabalardan birinin içinde ben olsaydım, arabamı önüme çıkartan her engelin üzerine sürerdim." "Neyse ki devlet başkanısınız," dedi başbakan gülümseyerek. "Evet ama durum yeniden kötüleşiyor. Sonunda sıra kafamdaki düşünceyi uygulamaya gelecek. O düşüncenin ne olduğunu bendeniz hala bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde söylerim. Sizi son derece dikkatle dinleyeceğimden emin olabilirsiniz. Bu arada durumu değerlendirmek üzere Bakanlar Kurulu'na bugün toplantıya çağıracağım. Sizin de orada bulunmanız en büyük dileğim sayın devlet başkanım. Daha önemli işleriniz yoksa elbette. Programıma bir göz atmam gerekecek. Nerede olduğunu anımsamadığım bir yerde açılış kurdelesi kesmeye gidecektim. Çok güzel sayın devlet başkanım. Bakanlar kurulunu bu durumdan haberdar edeceğim. Başbakan İçişleri Bakanı'na bir iki güzel laf etme, verdiği demecin etkisi hakkında onu kutlama zamanının geldiğini düşündü. O şeytan heriften hoşlanmaması bu kez iyi bir iş kotardığını kabul etmesine engel değildi. Elini tam telefonu uzatıyordu ki televizyondaki habercinin ses tonunun birdenbire değişmesi üzerinde gözü ekrana takıldı. Helikopter alçalmış, neredeyse damları yalayarak uçuyordu. Bazı konutlardan insanların dışarı çıktığı net olarak görülüyordu. Kadınlar ve erkekler kaldırım üzerinde birini beklermiş gibi duruyorlardı. Bize kısa süre önce bildirildiğine göre, diyordu röportajcı, izleyicilerimizin gördüğü evinden çıkıp kaldırımda bekleyen bu insanlara şu anda kentin her yanında rastlanıyor. Felaket tellallığı yapmak istemiyoruz ama her şey bize bu insanların hiç kuşkusuz baş kaldıranlar olduğunu, yani geri dönenlerin daha dün yan yana oturdukları evlerini yağmalayan komşuları olduğunu ve onların evlerine girmelerini önlemeye hazırlandıklarını düşündürtüyor. Bunu söylemek bize çok güç geliyor ama polis teşkilatına kentten ayrılma buyruğu veren hükümetten hesap sormak gerekecek ve kendi kendimize korku içinde eli kulağında olan çatışmalar kaçınılmaz olarak başladığında kan akmasının önlenemeyeceğini soruyoruz. Sayın Devlet Başkanı, Sayın Başbakan, masum insanları, kimilerin onlara yapmaya hazırlandığı barbarca saldırıdan koruyacak polisler nerede? Tanrım, Tanrım, neler olup bitecek, diyordu haberci neredeyse hıçkır hıçkır ağlayarak. Helikopter havada hareketsiz duruyor, sokakta olup biten her şey ekranda görülüyordu. Bir binanın önünde iki araba durdu, arabanın kapıları açıldı, içeridekiler dışarı çıktı. Bunun üzerine kaldırımda bekleyen insanlar onlara doğru ilerledi. İşte şimdi olacak, şimdi başlayacak. Beterin beterine hazırlanalım, diye bağırdı muhabir heyecandan kısılmış sesiyle. Derken o insanlar birbirlerine televizyondan duymayan bir şeyler söyleyip birlikte arabaları boşaltmaya, yağmurlu, zifiri karanlık bir gecede arabaya yüklenen eşyaları gün ışığında evlere taşımaya başladılar. Lanet olsun, diye bağırdı başbakan yumruğunu masaya vurarak. 19. ayrımın sonu, sayfa 182.